Ayrım 7.
Sizi göremediğim günler sizinle karşılaşabilmek için her şeyimi verebilirim. Sizi gördüğüm zaman gözlerim doluyor. O an bulunduğum yerden kaçıp gizlenmek istiyorum. Sizinle karşılaştırdığımda kendimi öylesine küçük, öylesine değersiz buluyorum ki. Benimle konuştuğunuz zamanlarsa adeta elim ayağım dolaşıyor heyecandan. Bir peri kızının sesini dinler gibi oluyorum, öylesine anlatılmaz sevgi dolu bir fısıltı. En önemsiz, en küçük bir hareketinizi bile izlemekten kendimi alıkoyamıyorum. Konuşmanızı izleyemiyor, anlaşılmaz şeyler mırıldanıyorum. Şu yazdıklarımın dağınıklığından içtenliğimi sanırım anlarsınız. Gerçek olan şu ki sizi bütün benliğimle seviyorum. Önergen kızın duyduğu bu sevgi genellikle bedensel ve cinsel bir içerik taşımaz. Daha çok platoniktir. Eğer olumsuz dış etkilerle saptırılmazsa gelişme süreci içinde herhangi bir iz bırakmadan geçer. Ancak bazen bu yönelişin saptığı, eşcinselliğinin ilk filizlenmeleri olarak boy gösterdiği olur. Burada çevresel etkilerin, kalıtımın, fizyolojik etmenlerin karmaşık, karşılıklı ve çok yönlü rollerinden söz etmek gerekir. Bu konu önemi nedeniyle daha ileride eşcinsellik başlığı altında ayrıca ele alındı. Karşı cinsel evre. Önergen kız ortalama olarak 13-14 yaşlarında erinliğe ulaşır. Cinsiyet bezleri etkinliklerini artırır. Organizma dişiliğin tüm özelliklerini adım adım kazanmaya başlar. Beden gelişir, adet görülür. Bu fiziksel ve fizyolojik gelişmeler psişik yapıya da yansır. Artık bir genç kız olunur. Eşcinsel evreden çıkılarak karşı cinsel evreye geçilir. Önergenlik çağının çekingenliğinden birdenbire değil, yavaş yavaş ancak giderek artan bir oranda kurtulunur. Karşı cinse duyulan ilk ilgiler romantik ve platonik düzeydedir. Bedensel ve cinsel bir erek taşımaz. Bu daha çok aşık olmak için duyulan bir ilgi ve sevgidir. Genç kızlar karşı cinsel evrenin ilk aşamasında pek sık ve kolayca aşık olurlar. Bu seviler üstüne düşler kurar, hayallere dalarlar. Bununla birlikte kolayca unutabilirler de. Bu unutma kolaylığında en önemli etken sevgi odaklarının kolaylıkla değişebilmesidir. Daha dün bir TV dizisinin yakışıklı erkek oyuncusunun posteri yatağının başucunda yer alırken bugün onun yerini bir şarkıcının kapı verdiğini fark edersiniz. Birkaç gün sonra bir de bakarsınız ki genç bir sporcu baş köşeye geçip oturuvermiş. Genç kız durup durduğu yerde karşı blokta oturan gence tutuluverir. Gözü ondan başkasını görmez. Sanırsınız ki kara sevda. Oysa birkaç ay sonra unutuluverir bu sevi. Sabahları okul yolunda karşı kaldırımda yürüyen kumral delikanlı konuk olmaya başlar düşlerine. Yaşanılan bu romantik ve uçarı sevme çağı genç kızda 18 yaşlarında yerini daha ciddi, cinsel ve sağlam ilgilere bırakır. Artık fizyolojik açıdan olduğu kadar cinsel ve psişik açıdan da gelişmiş ve olgunlaşmıştır. Bedeni bir erkeği ararken çocuk doğurabilecek olgunluğu da kazanmıştır. Psişik yöndense bir erkeğin eşi, bir çocuğun annesi, evinin kadını olabilecek güçtedir. Genç kız bütün bunları biyopsikososyal bir yönelişle ister ve isteklerini kendisinde gerçekleştirebileceği eşini arar. Görüldüğü gibi libidonun yöneldiği haz aracı bebeklikten yetişkinliğe yaşanan bir evrede bir başka varlık üzerinde yoğunlaşır. Cinsel etkinlik sonunda insan türünün sürekliliğini sağlayacak fizyolojik bir gereksinmeyi karşılayacak ve toplumun temel ögesi olan aileyi oluşturacak biçimde yön kazanır. Freud cinsel evrelere ilişkin kuramında bir evreden diğerine geçildikten sonra da libidonun bir önceki eğilimini bir ölçüde sürdürebileceğini söyler. Bu görüş ışığında gelişimin son aşaması olan karşı cinsel evreye geçilmiş dahi olsa kişide bir önceki aşamaların eğilimleri, eşcinsel ilgi, kendi kendini doyurma, özseverlik gibi yönelişlerde görülebilir. Ancak normal olarak bunlar giderek birer cinsel amaç olmaktan çıkar ve körelip kaybolur. Bununla birlikte bazen daha önce yaşanmış cinsel hazla yöneliş biçimleri karşı cinsel evrede de temel bir doyum aracı olarak görülebilir. Bu takdirde bir cinsel sapıştan söz edilir. Cinsel sapışlarda kalıtımın, fizyolojik yapının, hormonların, çevresel etmenlerin rolü kadar cinsel eğitim eksikliğinin payını da ortaya koymak gerekir. Bazı örneklerle gördük ki kızlar Dişiliğe geçiş dönemi olan karşı cinsel evreye çoğu kez yalan, yanlış, çarpık, eksik ve saptırılmış bilgilerle girmektedir. Herhangi bir alanda bilgisizliği ve deneyimsizliği yaşamış her birey, bilinmeyenin yarattığı güvensizliğin sarsıcı etkisini kendi nefsinden bilir. Cinsel yaşamın bilinmezliği genç kız için zaten yeteri kadar ürkütücüdür. Edinilen bu tür bilgiler duyulan korkuyu dehşete dönüştürebilir. İstanbul'da lise son sınıfta okuyan bir genç kıza yakın arkadaş olduğu bir kız koşarak gelir. Tam bir panik hali içindedir. "Biliyor musun?" der dehşet içinde. "Dün Filiz'e uğradım. Kocası evlendikleri günden beri odalarına çekildikten sonra onu yatağa çekiyor ve üstüne saldırıyormuş. Üstelik ilk günler canı fena halde yanmış. Doğrusu evlilik çekilecek şey değil," diyor. Yeni evlenen, evliliğe hazır olmadığı için mutsuz olan arkadaşlarının bu samimi sözleri iki samimi arkadaşı çok etkiler. O gün baş başa verirler, pek sevdikleri Filiz'in durumunu tartışırlar, sonunda da onun haline düşmemek için evlenmemeye karar verirler. Buna benzeyen örnekler pek çoktur. Suse Medal'ın anılarından alınan aşağıdaki bölüm, 13-14 yaşlarında kazanılan bir gözlemin yorumlanışına bağlı psişik bir şoku çok güzel belgelemektedir. Birkaç hafta yoksul bir ailenin kızı olan Ella ile arkadaşlığım oldu. Ella bir gece yatağın çıkardığı gıcırtılara uyanmış. Aynı odada kalan annesiyle babasının sevişmelerini tümüyle izlemiş. Ertesi sabah koşarak bana geldi. Geceleyin babasının annesinin üzerine çıktığını, zavallı kadının avaz avaz bağırdığını, babasının sonra "koş git yıkan da kötü bir şey olmasın" dediğini anlattı. Kadıncağızın bağırmasına bakılırsa canı herhalde çok yanmış olmalıydı. Ona bütün kalbimle acıyordum. Babanın davranışlarına ise akıl erdirebilmem güçtü. Yolda tesadüfen o adama rastlarsam hemen yolumu değiştiriyordum. Bir başka kız arkadaşımla erkeklik organının boyu hakkında konuştuk. Bir zamanlar bunun 12 ile 15 santim arasında olduğunu duymuştum. Dikiş derslerinde metreyi alıyor ve eteğin altından bacaklarımızın arasından başlayarak karında gelebileceği yeri ölçmeye çalışıyorduk. Aşağı yukarı göbeğe kadar geliyordu. Evlendiğimiz zaman tam anlamıyla kazığa oturtulacağımızı düşünüyor ve korkuyorduk. Kızlar erkeği pek çok kere sinemada film izlerken, kalabalık bir otobüste yol alırken veya bunlara benzer bir başka ortamda uygun anı bulup bedenine bencil ve duygusuz bir haz amacıyla yönelişiyle tanır. Bu yöneliş o güne değin edinilen diğer olumsuz gözlem ve bilgilerle süratle birleştirilir. Böylece iyi ve güzel duygular uyandırmayan, kaçınılması, uzaklaşılması gereken bir tip çıkar ortaya. Tüm erkekler onunla simgeleştirilip erkek cinsinden iğrenilir ve uzaklaşılır. Buna karşın pek çok kız olumsuz tüm etkilere karşın dişiliğini istekle benimser, erkeklerin ilgisini çekmekten ve gerçek bir dişi olmaktan mutluluk duyar. Köyde yaşayan, doğayla ve hayvanlarla içli dışlı olan kızlar kentli kızlara oranla dişiyle erkek arasındaki cinsel ilişkiye ve doğum olayına daha yakındırlar. Ağıllarında yaşayan koyun, keçi, mandıralarında bulunan sığır türü hayvanların, atlarının, köpeklerinin çiftleşmesi, yavrulaması, alışa geldikleri, küçük yaşlardan beri görüp izledikleri olaylardır. Bu konu öylesine doğaldır ki sofra başında aile toplantılarında dahi çekinilmeksizin konuşulur. Bu nedenle köyde yetişen kızlar genellikle cinsellik tasasına düşmez, bu konunun üzerinde durup düşünmeye gerek dahi duymazlar. Kaldı ki Anadolu'muzun çoğu köyünde tüm aile dedesiyle, ninesiyle, ana babasıyla, çoluk çocuklarıyla tek bir oda içinde yatıp kalkar. Bu nedenle ana baba ilişkisine gecenin karanlığı içinde dahi olsa pek çok kez tanık olma olanağı bulunur. Bir bütünlük içinde bütün bu gözlemler çocuk gözünde dişi erkek yakınlaşmasını daha olağan ve kabul edilebilir kılar. Genel olarak dişiliğini ve onun gereklerini daha rahat benimser. Buna karşın cinsel birleşmeyi ve doğumu başkalarının ağzından duyup öğrenenler, abartmalı tanımlamalar karşısında dehşete kapılırlar. Daha önce birkaç örneğini gördüğümüz cinsel ilişki öykülerinin çok daha ürkütücüleri doğum konusunda türetilir. Bunun malzemesini de çoğunlukla yetişkinler verir. Kadınların kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda kılı kırk yararcasına ve tüm ayrıntılarıyla anlatılan, abartılan, göreli ögeler katılan zor doğum öykülerine kulak kabartan kızlar bunları kendi hayal güçleriyle daha da zenginleştirirler. İnsanı çığlık çığlık bağırtan sancıları, bedenden akıp giden kanları, suları, ters doğumların zorluklarını, forsepleri, sezeryanları dinleyen kız küçük bir dişi olarak varlığının büyük bir tehdit altında olduğunu hisseder. Korkar ve paniğe kapılır. Dişiliği, eşliği ve anneliği benimsemekte zorluğa düşer. Örneklerle belgelenen sonuçları gözden geçirdiğimizde, cinselliği gizlilik örtüsü altına sokmakla onu çocuk gözünden saklayamadığımızı, aksine bir karabasan görüntüsü kazandırdığımızı kabul etmek zorunda kalıyoruz. Çocuk, doğuştan sahip olduğu cinsel enerjiyle yaşamının hemen her evresinde değişik biçimler gösteren cinselliğini yaşar. Bu aşamanın herhangi bir evresinde herhangi bir nedenle geçirilen psişik bir baskı, bir şok, bir yanılgı ergin çağa erişen kızca cinsel korkulara, gerilimlere, tedirginliklere ve cinsel sapışlara neden olabilir. Cinsellik konusunda doğru, gerçek, açık bilgilere sahip olma kızı bu ve benzeri pek çok istenmeyen duruma düşmekten koruyabilir. Ancak önergen kızı bu konularda bilgilendirirken onun yaşı, psişik gelişimi, sosyal konumu, cinsel konulara olan ilgisi ve bilgi düzeyi dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde kaş yapayım derken göz çıkarmak, olası sakıncaları önlemek isterken daha büyük sakıncalara sebep olmak mümkündür. Önergen kızlarda cinsel eğitim. Görülüyor ki kız çocuklara cinsellik konusunda akıllarını kurcalayan her sorunun yanıtı doğru olarak anlayabilecekleri bir dille yaşlarına cinsel ve psişik olgunluklarına uygun ölçüler içinde verilmelidir. Erken çağda verilen bilgiler ileride verilecek bilgilerle ve gerçeklerle çelişmemeli, aksine onlarla bütünlenmelidir. Verilecek bilgiler ileride anlatacakların bir bölümü veya özü olabilir, ancak asla yanlış, tutarsız ve aldatıcı olmamalıdır. Önergen ve ergen kızlara ise cinsellikle ilgili temel bilgiler kesinlikle doğru olarak verilmelidir. Oyalayıcı, yanıltıcı, gizleyici yollara başvurulmamalı, onların bu konuda bilgi edinmek için yanlış kaynaklara yönelmeleri önlenmelidir. Bu çağdaki kızların merak ettikleri konular genellikle şunlardır. 1. Adet görme ya da aybaşı nedir? 2. Dişinin ve erkeğin cinsel yapıları nasıldır? 3. Cinsel ilişki nedir? 4. Çocuk nasıl oluşur? 5. Çocuk nasıl doğar? 6. Çocuklar neden anne ve babalarına benzerler? 7. Çocuğun olacağı nasıl bilinir? Amerika Birleşik Devletleri Çocuk Araştırmaları Merkezi bu sorulara ana, baba ve eğiticiler tarafından verilecek uygun yanıtları aşağıdaki biçimde belirlemiştir. Adet görme nedir? Adet görme veya aybaşı denilen olgu, sözcük karşılığı olarak her ay yinelenen biçimde kan gelmesi demektir. Kadın bedeni her 28 günde bir veya buna yakın bir yinelenme ile kendini döllenmeye ve çocuk doğurmaya hazırlar. Her ay kadının iki yumurtalığından birinde bir yumurta hücresi oluşur. Yumurtalıklar oval biçimli organcıklar olup karnın alt tarafında döl yatağının iki yanındadır. Bunlar fallopian adı verilen birer kanalla döl yatağına bağlanır. Erkekle dişinin birleşmesi sırasında bu yumurta hücresi bir erkek doğumuyla karşılaşırsa döllenir. Yani bir çocuk oluşturulabilecek nitelik kazanır. Döllenmiş yumurta bundan sonra döl yatağına girer ve kanla dolup kalınlaşmış bulunan iç çeperin bir yerine yapışır. Böylece doğrudan doğruya annenin kanıyla beslenmeye başlar. Bebeğin karmaşık ve büyük önem taşıyan oluşumu tümüyle burada gerçekleşir. Eğer döllenme olmazsa döl yatağı içinin kanla aşırı kalınlaşmaya gereksinimi kalmadığı için bu kanlar dışarıya atılır. İşte adet görmede döl yatağından kan gelmesinin nedeni budur. Bu olgu her ay tekrarlanır. Yeni adet görmeye başlayan kızlarda bu hal bazı düzensizlikler gösterebilir, ancak daha sonra düzene girer ve ortalama 28 günlük bir devrilik içinde 3 ila 6 gün kadar sürer. Kızlarda adet görmenin genellikle 12 ile 14 yaşlar arasında görüldüğü dikkate alındığında onları bu konuda 11 yaşlarında uyarmak ve bilgi vermek gerektiği açıkça anlaşılır. Ancak güvensiz ve aşırı duyarlı kızların 9 yaşlarından itibaren yavaş yavaş adet görme olgusuna hazırlanmaları gerekir. Öyle ki kız ilk kez adet gördüğünde bu ona bir şok gibi gelmesin. Önceden hazırlıklı olduğu için bunu doğal ve beklenen bir olay olarak karşılayabilsin. Dişinin ve erkeğin cinsel yapıları nasıldır? Dişi ve erkeğin cinsel yapıları üremeyi ve dolayısıyla insan türünün devamını sağlayacak özellikleri taşır. Dişi, döllendiği takdirde bir insan yavrusu olabilecek yumurta hücrelerini her ay bir tane olmak üzere üreten yumurtalık bezlerine, yumurta hücresinin erkek hücresi olan spermle buluşmasını sağlayacak döl yoluna, döllenmiş yumurtayı bir insan yavrusu niteliği kazanana değin besleyip geliştiren ve koruyan döl yatağına sahiptir. Doğumdan itibaren sütle dolan memelerse bebeğin doğumdan sonra en iyi biçimde beslenmesini sağlar. Kadının sahip bulunduğu dengeli ve düzenli cinsel yapı her ay annelik ödevine hazırlanmak için kendini yeniler. Dişinin her ay ürettiği yumurta hücresi, erkek hücresi olan sperm olmaksızın bir canlının çekirdeğini oluşturacak yaşamsallıktan yoksundur. Ancak erkek hücresiyle döllenmiş olan bir yumurta yeni bir canlının başlangıcını oluşturabilir. Erkeğin cinsel yapısı, dişi yumurtasını dölleyecek spermleri üretmek ve kamçı biçimli kuyruklarıyla hareket etmek özelliğine sahip, bu erkek tohumlarını döl yatağına bırakarak yumurtayla buluşmasını sağlamak üzere gelişmiştir. Erlik bezi denilen erkeğin cinsel bezleri, sperm adı verilen erkek hücrelerini üretir. Bu hücreler çiş torbasının hemen altında bulunan prostat bezinin salgılandığı sıvı ile karışarak penisin içindeki bir kanaldan dışarı akar. Buna bel suyu adı verilir. Sperm hücreleri bir baş ve kamçıya benzeyen bir kuyruktan oluşur. İşte spermler bu kuyruk aracılığıyla hareket etkinliğine sahip olurlar. Cinsel birleşme sırasında penis aracılığıyla döl yoluna bırakılan bel suyu içinde bulunan milyonlarca sperm Fallopian kanallarına kadar ilerler. Onlardan bir tanesi yumurta hücresini dölleyerek bir canlı çekirdeğinin oluşmasını sağlar. Cinsel ilişki nedir? Nasıl yapılır? Cinsel ilişki, birbirlerine değer veren, birbirleri için önemli olan ve birbirlerini seçen dişi ile erkeğin yakınlaşma istekleridir. Bu ilişki, her iki cinse de haz veren dokunma, okşama ve öpüşlerle gelişir. Çiftleşme denilen fiziksel olayla sürer. Yakınlaşma sonucu erkeğin penisi kanla dolarak şişer, sertleşerek bedenden kalkar. Bu kalkış erkeğin penisini döl yoluna sokmasına olanak verir. Burada spermler akıtılan bel suyu içinde özgür kalır. Çocuk nasıl oluşur? Bir dişi yumurtasının çocuk oluşturabilecek özelliği kazanması için erkek hücresi olan spermle birleşmesi yani döllenmesi ana koşuldur. Erkeğin sperm hücrelerinin milyonlarcası cinsel ilişki sırasında penis aracılığıyla akıtılan bel suyu içinde döl yoluna girer. Spermler hareketli olmaları nedeniyle döl yolunu aşarak döl yatağına, buradan da Fallopian kanallarına ulaşırlar. Fallopian kanalında bir yumurtayla karşılaştıklarında onu döllerler. Bir yumurta yalnız tek bir sperm tarafından döllenebilir. Döllenme olgusunun gerçekleşmesinden sonra diğer spermlerin işlevsel olarak hiçbir değeri kalmaz. Yumurta hücresi döllendiği andan itibaren büyümeye başlar. Birçok kereler bölünerek çoğalır. Tek hücre, önce 2 hücre olur, sonra 4, sonra 8. Bu böyle sürer gider. Her hücre, oluşacak bebeğin fiziksel özelliklerini belirleyecek kromozomlara sahiptir. Kimi hücrelerden eller, kollar, bacaklar ve ayaklar, kimilerinden kemikler, kaslar ve diğerleri oluşur. İki ayrı hücrenin birleşmesinden oluşan bu canlı doğmaya hazır bir bebek haline geldiğinde milyonlarca hücreye sahip olacaktır. Döllenmiş yumurta Fallopian kanalındaki yolculuğunu tamamlayıp döl yatağına ulaşınca burada bir süre gezinir. Sonra döl yatağının çeperinden bir yere yapışarak anne karnında beslenip gelişimini sürdürür. Bir ay içinde bölünen hücrelerden bir bebek taslağı olan embriyo oluşur. Embriyo geliştikçe döl yatağı da kendini genişletir. Embriyonun ilk 2 ay içinde eriştiği büyük yalnızca 2 santim kadardır. Bununla birlikte bir insan biçimi kazanmış durumdadır. Göbek kordonuyla bağlı olduğu annesinden tüm gereksinimlerini karşılayarak büyümesini sürdürür. 4. aya ulaştığında eller, kollar, ayaklar, bacaklar, göz, burun, ağız, kulak gibi tüm organlar oluşmuş bulunmaktadır. Buna karşın ağırlığı yalnızca 110 gramdır. O artık bir embriyo değil, bir fetüstür. 6. aya ulaşıldığında bebek varlığını kımıldanmalarıyla annesine duyurur. Gelişim süreci normal doğum durumu olan baş aşağı halde doğuma değin sürer. Bebek nasıl doğar? Doğum genellikle 9. ay geçtikten bir süre sonra gerçekleşir. Doğum zamanı geldiğinde anne karın kaslarında bazı ön belirtiler duyar. Bu, kasların sürekli ve ritmik olarak kasılıp gevşemesiyle duyulan bir sancıdır. Böylece bebek döl yolundan dışarı doğru itilmeye çalışılmaktadır. Bu kez bebeğin dışarı çıkacağı bir geçit ödevini üstlenen döl yolu açılıp genişler. Bebek bu yoldan çoğunlukla başıyla bazen de ayakları veya kıç tarafıyla gelir. Bebeğin içinde yaşadığı su kesesindeki sıvı doğumu kolaylaştırır. Doğum bir doktorun ya da ebenin yardımıyla yapılır. Bebek nasıl gelirse gelsin doktorlar doğumu gerçekleştirebilecek eğitim ve bilgiye sahiptir. Kadınların beden yapıları da doğum için doğal bir uygunluk gösterir. Anne doğum anında genellikle belli bir acı duyar ancak bu doğumdan sonra duyulan mutluluğun yanında çok önemsiz kalır. Kadınların bilerek ve isteyerek birden çok çocuğa sahip olmaları bunun bir kanıtıdır. Çocuklar niçin anne ve babalarına benzer? Çocuğu oluşturacak olan erkek ve dişi hücrelerinin her biri içinde kromozomların bulunduğu birer çekirdeğe sahiptir. Bu kromozom denilen oluşumlar gen adı verilen binlerce küçük parçacıktan meydana gelmiştir. Üreme hücrelerindeki bu genler göz, saç, ten rengi, yüz biçimi, beden yapısı gibi kalıtımla geçen özelliklerin tümünü taşırlar. Anne ve babanın genleri döllenen yumurta hücresinde birbirleriyle etkileşim içine girdiği için doğan çocuk çok seyrek olarak anne veya babasına tıpatıp benzer. Çoğunlukla kimi özelliğini anneden kimini de babadan alır. Çocuğun olacağı nasıl bilinir? Her kadın normal olarak düzenli bir devrilik içinde adet görür. Zaman zaman başka bazı nedenlerle de adet görme gecikebilir. Ancak genellikle adet görmemek çocuğa gebe kalındığının kesin belirtisi olarak kabul edilir. Bunun yanı sıra gebelik hali içinde mide bulantıları gibi küçük ve geçici bazı rahatsızlıklar da görülebilir. Kadınlar adetten kesildiklerinde çoğunlukla bir doktora başvurur ve muayene olurlar. Doktor, gebeliği anlamak için yapılabilecek çeşitli testlerden birini uygular ve durumu kesin olarak saptar. Anne eğer gebe ise son adet görmeden yaklaşık 280 gün yani 9 ay 10 gün sonra çocuğunun olacağını bilir. Önergen kızlara verilecek cinsel eğitimin yarar ve önemi. Önergenlik çağı içinde bulunan kızların yukarıda anlatılanlara benzer cinsel merakları açık ve doğru olarak yanıtlandığında çocuk geleceğe doğru uzanan yolda adımlarını daha güvenli atar. Çünkü artık gelişiminin sırlarını ve sınırlarını, cinselliğinin özelliklerini bilmektedir. Bundan böyle kafasını kurcalayan sorular birer karabasana dönüşmeyecek, geleceğini daha aydınlık ve gerçekçi bir açıdan görüp tasarlayabilecektir. Cinsel konularda aydınlanan genç kız, bir birey olarak değer ve öneminin, ödev ve sorumluluklarının bilincine varır. Yarınlara daha mutlu ve başarılı olacak biçimde kendini hazırlar. Geçirdiği gelişimi bilerek adım adım gözler. Gelecek evreleri beklerken her aşamanın önemini ve anlamını kavrar. Kızlarda cinsel gelişme. Cinsel gelişmenin başlıca belirtileri. Kız çocuğunun cinsel olgunluğa ulaşması, kesin çizgilerle ve kolaylıkla belirlenebilecek bir olgu değildir. Cinsel olgunluk terimi doğanın türün devamlılığını sağlamak üzere bir dişiye bağışladığı tüm özelliklere sahip olmayı öngörür. Bu da biyolojik yapıda birbiriyle bağıntılı çeşitli gelişmeler zincirinin tamamlanıp bütünleşmesini gerekli kılar. Bununla birlikte pratik alanda tek bir olay kızların cinsel olgunluğa ulaşmış olduklarının belirtisi olarak kabul edilmektedir. Bu bizde renklenme, aybaşı ya da adet denilen regil olayının başlamasıdır. Kızlarda genellikle adet görmeden önce karın altında cinsel organ çevresinde bulunan ince sarı tüylerin kalınlaştığı ve büyüdüğü gözlenir. Bu kıl büyümesinden bir yıl kadar sonra aynı gelişim koltuk altı tüylerinde de ortaya çıkar.